Ayrım 8.
Peter sanki saatlerce konuşmuş, gözyaşı dökmüştü. Sonunda Clarissa, "Boşuna, çıkar yol yok," dediğinde yüzüne bir tokat yemiş gibi oldu. Clarissa onu bir başına bırakmış, çekip gitmişti. "Clarissa!" diye bağırmıştı. "Clarissa!" Ama Clarissa dönmedi. Peter o gece oradan ayrıldı. Onu bir daha görmedi. "Ne korkunçtu," diye haykırdı. "Ne korkunç." Ama yine de sıcaktı güneş. İnsan yine de güçlükleri alt edebiliyordu. Yine de günler bağlanıyordu birbirine. Esniyerek, çevresindekileri inceleyerek, ne de olsa diye düşündü, çocukluğumun Regent Park'ı pek değişmemiş. Yalnız sincaplar değişmişler biraz. Bir takım takaslar olmuş galiba. Peter Walsh düşünürken, kardeşiyle şömine rafında biriktirdikleri taşlara yenilerini katmak için taş toplayan Alice Mitchell avucundakileri dadısının kucağına boşalttı ve koşayım derken bir kadının bacaklarına dolandı. Peter Walsh bastı kahkahayı. Oysa Lucrezia Warren Smith haksızlık bu diyordu yoldan aşağı inerken. Neden acı çekiyorum böyle? Septimus Septimus olmaktan çıkmıştı. Şuracıkta sıranın üstüne çökmüş, kendi kendine konuşuyor. Bir ölüyle konuşuyor, ağzından hep kötü, sert, acı sözler çıkıyor artık. O sırada çocuk bacaklarına dolandı, düştü, ağlamaya başladı. İçi açılmıştı biraz. Çocuğu yerden kaldırdı, öptü, elbisesini süpürdü. Ne kötülük yapmıştı. Septimus'la mutlu olmuştu, güzel bir evde oturmuşlardı. Kız kardeşleri hala şapka yapıyorlardı bıraktığı günkü gibi. Öyleyse neden acı çeksindi? Çocuk dosdoğru dadısına koştu. Lucrezia dadının örgüsünü bırakışını, çocuğu azarlayışını, sonra avutmak için kucağına alışını, o temiz yüzlü adamın oyalansın diye saatini çocuğa uzatışını bir bir izledi. Ama kendisi niye herkese rezil olsundu? Neden kalmamıştı Milano'da? Nedendi bunca işkence, neden? Park yolu, griler giymiş adam, çocuğun arabası, ıslak kirpiklerinin önünde titredi, gidip geldi. Yakasını bir türlü bırakmayan bu işkencecinin elinde oyuncak olmuştu. Ama neden? Yaprağın ince kovuğunda barınak arayan, yaprak kımıldadıkça güneşe göz kırpan, kuru dalın hışırtısından irkilen bir kuşa benziyordu. Açıktaydı. Koca ağaçlarla, kayıtsız bir evrenin kocaman bulutlarıyla çevrelenmişti. Açıkta, acılar içinde. Peki neden acı çeksindi böyle, neden? Kaşlarını çattı, yere vurdu ayağını. Sir William Bradshaw'a gitme zamanı gelmişti. Septimus'un yanına dönmeliydi. Ağacın altındaki yeşil sırada habire mırıldanan, ölü Evans'la konuşan Septimus'a haber vermek gerekti. Evans'ı bir kere o da dükkanda görmüştü. İyi, sessiz bir adama benziyordu. Septimus'un baş dostuymuş. Savaşta ölmüş. Bu çeşit olaylar herkesin başına gelebilir. Herkesin savaşta ölmüş sürüyle dostu var. Herkes evlenirken bir takım şeylerden vazgeçer. Kendisi de evinden ayrılmıştı işte. Bu korkunç şehirde yaşamaya gelmişti. Ne var ki Septimus işin hep kötü yanını düşünürdü. Kendisi de pekala düşünebilirdi istese. Sonra Septimus gitgide acayipleşiyordu. Yatak odasındaki duvarların arkasında birileri konuşuyor demişti de Mrs. Filmer'ın tuhafına gitmişti bayağı. Ara sıra bir şeyler görüyordu. Bir eğrelti otunun ortasında yaşlı bir kadın başı görmüştü. Ama istese pekala mutlu olabiliyordu. Bir otobüsün üst katında Hampton Sarayı'nın oraya gitmişlerdi. Ne mutluydular o zaman. Çayırlarda kırmızı sarı çiçekler açılmıştı. Yüzen lambalar gibi demişti Septimus. Gülmüş, konuşmuştu, hikayeler uydurmuştu. Gel gelelim ırmağın yanında dururlarken ansızın, şimdi kendimizi öldüreceğiz demişti. Gözlerine trenler, otobüsler geçerkenki bakış gelmişti. Büyülenmişti sanki. Lucrezia onun aşağı sarktığını görmüş, kolunu yakalamıştı. Eve dönerlerken tam bir durgunluk çökmüştü üstüne. Aklı yerli yerindeydi. Lükrezya'ya kendilerini nasıl öldüreceklerini anlatmıştı. İnsanların ne kadar kötü olduklarını. Yolda yanından geçerlerken ne yalanlar uydurduklarını biliyordu. Akıllarından geçeni okuyordu, öyle demişti. Bilmediği yoktu. Dünyanın anlamını biliyordu, öyle demişti. Eve döndüklerinde adım atacak hali kalmamıştı. Yatağa uzanmış, elini tutmasını, alevlere düşmesine engel olmasını söylemişti. Düşüyordu aşağılara, ta aşağılara. Alaycı yüzler dikilmişti karşısına. Ağza alınmaz küfürler ediyorlardı. Duvardan bakıyor, bölmenin oradan ellerini uzatıyorlardı. Oysa odada kimsecikler yoktu. Septimus birdenbire yüksek sesle konuşmaya, sorulara karşılık vermeye başlamıştı. Gülmüş, ağlamış, coşmuş, bir şeyler yazdırmıştı. Saçma sapan şeyler ölüm üstüne, Miss Isabel Paul üstüne. Lucrezia dayanamıyordu artık, yurduna dönecekti. İyice yanına yaklaştı. Kocasının göğe bakışını, mırıldanışını, ellerini kavuşturuşunu izleyebiliyordu. Doktor Holmes bir şeyi yok demişti. Neydi peki? Yanına yaklaşınca neden irkilmiş, kaşlarını çatmış, kaçınmış, elini avuçları arasına alarak neden korkulu gözlerle incelemişti böyle? Nişan yüzüğünü çıkardı diye mi? Parmağım çok incelmiş dedi, cüzdanıma koydum yüzüğü. Septimus karısının elini bıraktı. Evliliklerinin sona erdiğini düşündü. Acı acı rahatladı içi. İp kopmuştu, yücelmişti. İnsanların en ulusu Septimus'un özgür olması kararlaştırılmıştı demek. Özgürdü. Karısı yüzüğünü atıp kendisini yüzüstü bıraktığına göre tek başınaydı. Yüce Septimus bir başına kalıyordu uygarlığın bütün çabalarından sonra. Yani Yunanlılardan, Romalılardan, Shakespeare'den, Darwin'den sonra şimdi de kendisi. İnsanların önüne çağrılıyordu gerçeğini duymak, gerçeğin anlamına varmak için. Gerçek kendisinin. Kimin diye sordu yüksek sesle. Başının üstündeki hışırtı başbakanın diye karşılık verdi. Büyük giz önce bakanlar kuruluna sunulacaktı. Bir, ağaçlar canlıydı. İki, suç diye bir şey yoktu. Üç, sevgi evrensel sevgi diye mırıldandı. Güçlükle gün ışığına çıkarmaya çalıştı bu gerçekleri. Nasıl da derinlerdeydiler, nasıl güçtüler. Ancak büyük bir çaba karşılığında sözcükleşebilirlerdi. Oysa dünyayı köküne kadar değiştirmişlerdi. Ceplerinde kartvizitini araştırarak suç yok sevgi var diye ineledi. O sırada bacağını bir İskoç köpeğinin koklamasıyla irkildi. Adama dönüşüyordu köpek. Bakamayacaktı, dayanamayacaktı. Bir köpeğin insan oluşunu gözlemek ne korkunç bir şeydi. Ansızın köpek yanından uzaklaştı. Gökyüzü nasıl sonsuz bir iyilikle, sevecenlikle doluydu. Tanrı güçsüzlüğüne acımıştı. Yine de bilimsel bir açıklaması olmalıydı bunun. Her şeyden önce bilimsel olmalı. Neden cisimlerdeki dış görünüşün ötesine geçerek köpeklerin insana dönüştüğü zamanı görebiliyordu böyle? Belki de evrendeki gelişim dönemlerinin basıncına uğramış, beynine işleyen sıcak dalgaları yüzünden. Bilimsel deyimleri kullanmak gerekirse et eriyip kopmuştu yeryüzünden. Gövdesi yalnız sinir lifleri kalana kadar soyulmuştu. Kayalara gerilmiş bir tül gibiydi. Sıraya dayandı, bitkindi, güçlükle duruyordu. İnsanlığa karşı elçilik görevini yerine getirmesi için gerekli çabaya yeniden girişmeden, acılara katlanmadan önce uzandı bir süre bekledi. Dünyanın üstünde ta tepelerde yatıyordu. Altında yeryüzü coşku içindeydi. Kızıl çiçekler fışkırıyordu etinden. Diri yapraklar başının orada hışırdıyordu. Bu yükseklikte ezgiler kayalara çarpıyordu. Aşağıdan sokaktan gelen bir klakson sesi diye söylendi. Ama bulunduğu yerde kayadan kayaya top sesi gibi vuruyor, bölünüyor, göğe pürüzsüz çubuklar halinde çıkan ses titreşimlerine çarpıyor, müziğin gözle görünmesi gerektiğini ilk kendisi keşfetmişti, bir marş oluyordu. Küçük çobanın kavalından fışkıran marş. İçki evinin orada ihtiyar borazan çalıyor diye mırıldandı. Çocuk durunca kavalından yükseliyor, üfleyince aşağılardaki trafik gürültüleri arasından ince ince yakınıyordu. Bu çocuğun ölüm marşı trafikte çalınıyor diye düşündü Septimus. İşte şimdi karlara doğru çekiliyor. Güller asılmış üstüne. Benim yatak odamın duvarında büyüyen iri güller diye zorladı belleğini. Müzik kesildi. Bir metelik kazanmış olacak ki dedi, öbür içki evine gitti. Oysa kendisi kayaya vuran boğulmuş bir denizci gibi kayanın tepesinde kaldı. Sandaldan sarktım düştüm diye düşündü. Battım. Bir süredir ölüydüm ama şimdi dirildim. Bırakın dinleneyim diye yalvardı. Yine kendi kendine konuşuyordu, ne korkunç. Uyanmadan önce kuş sesleriyle topuk tıkırtıları nasıl tuhaf bir uyumla çınlar, çatırdar, gittikçe artar ve uyuyan kişi hayatın kıyılarına yanaştığını anlar. İşte öyle yaklaşıyordu hayata. Güneşin ısısı yükseliyor, haykırışlar çoğalıyor, müthiş bir şey olacak birazdan. Gözlerini bir açsa tamam ama bir ağırlık var gözlerinde. Uğraştı, açtı, baktı. Regent Park'ı duruyordu önünde. Güneşin ışınları ayaklarında oynuyordu. Ağaçlar sallanıyor, parıldıyordu. Yeryüzü hoş geldin diyordu sanki. Ben benimserim, yaratırım. Güzellik diyordu yeryüzü. Ve sanki bu dediğini bilimsel yönden belgitlemek için, nereye baksa evlere olsun, parmaklıklara olsun, çitlerden uzanan ceylanlara olsun, her yerden güzellik fırlayıveriyordu ansızın. Havanın kaynağıydı. Tepede, gökyüzünde kırlangıçlar süzülüyor, sapıyor, bir o yana bir bu yana atılıyor, kıvrılıyorlardı, yalnız sicimle bağlıymışlar gibi bir an aksamadan sinekler uçuşup duruyorlardı. Güneş şakadan bir şu yaprağı yakalıyor, bir bunu yumuşacık altına boğuveriyordu yakaladığını. Ara sıra bir çan sesi, bir klakson sesi belki de. Tanrısal bir çınlamayla dolaşıyordu çimenleri. Bütün soğukkanlılığıyla, akla yatkınlığıyla, yalınlığıyla gerçek buydu şimdi. Şimdi gerçek güzellikti. Güzellik her yanı tutmuştu. Hadi dedi Lucrezia, vakit geldi. Vakit sözcüğünün kabuğu yarıldı, özü boşaldı üstüne ve dudaklarından kabuk gibi, uçaktan dökülen talaşlar gibi sert, beyaz, ölümsüz sözler döküldü. Bu sözler uçarak zamana yazılmış bir övgüde yerlerini aldılar. Zaman için yazılmış ölümsüz bir övgüde. Septimus bir şarkı mırıldanmaya başladı. Evans bir ağacın arkasından karşılık verdi. Ölüler Tesalya'daydılar. Evans orkidelerin arasında şarkısını söylüyordu. Orada savaşın bitmesini bekliyorlardı ve ölüler, Evans, ''Ne olur gelme'' diye haykırdı Septimus. Ölülerin yüzüne nasıl bakardı? Ama dallar aralandı, griler giymiş biri geliyordu. Evans, çamur yoktu yüzünde, yara da yoktu, hiç değişmemişti. ''Bütün dünyaya bildirmeliyim'' diye haykırdı Septimus. Griler giymiş ölü yaklaşırken elini kaldırdı. Yüzyıllardır çölde elleri alınlarında, yanaklarında derin çizgilerle öylece duran, insanların yazgıları için tek başına yas tutan bir yontu gibiydi. Bu yontu, şimdi çölün ucunda gittikçe genişleyen ve kendi demirden gövdesine vuran bir ışık görüyordu arkasında. Bir yığın bitkin insanla bu yaslı dev bir an yüzünde. ''Çok mutsuzum Septimus'' dedi Lucrezia. Onu yerine oturtmaya çalıştı. Milyonlarca insan acı çekiyordu. Hepsi yıllardır mutsuzdu. Arkasına dönecek birkaç dakika sonra onlara, birkaç dakikacık daha dayansınlar, onlara bu iç rahatlığını, bu mutluluğu, bu şaşırtıcı gerçeği anlatacaktı. ''Vakit geldi Septimus'' diye yineledi Lucrezia. ''Saatin kaç?'' Habire mırıldanıyor, tuhaf hareketler yapıyordu. adamın dikkatini çekmiş olmalı. Onlardan yana bakıyordu. Çok yavaş, uykulu bir sesle ve griler giymiş ölüye gizemli bir gülümsemeyle bakarak, ''Sana saati söyleyeyim.'' dedi Septimus. O gülümseye dursun, çan çaldı. 12'ye çeyrek var. Yanlarından geçerken gençlik buna derler diye düşündü Peter Walsh. Müthiş bir kavgaya tutuşmuşlar. Kızcağızın yüzünden umutsuzluk akıyor, hem de günün bu saatinde. Neden acaba diye düşündü. Paltolu genç adam ne demişti de kızcağız bu hale gelmişti. Bu güzel yaz sabahında nasıl bir çıkmaza girmişlerdi ki ikisinin de yüzünden umutsuzluk akıyordu. 5 yıl sonra İngiltere'ye dönünce her şeyi ilk görüyormuş gibi oluyordu insan. Ağaçların altında kavga eden sevgililer, parklarda sürüp giden aile hayatı. Peter'a kalırsa Londra hiç bu kadar büyüleyici olmamıştı. Hindistan'dan sonra her uzaklıkta bir yumuşaklık vardı. Her yanda bolluk, yeşillik, uygarlık diye düşünerek otların arasından karşıya geçti. Bu aşırı duygululuk yemişti başını. Bugün bile bir delikanlı, hatta bir genç kız gibi günü gününe uymazdı. Hiçbir nedeni olmadan sevinir, yok yere üzülürdü. Söz gelimi güzel bir yüz mü gördü, hemen içi ışırdı. Rüküş bir kadın bütün gününü berbat etmeye yeterdi. Hindistan'dan sonra insan her gördüğü kadına aşık oluyordu. Her kadında bir tazelik vardı. En kötü giyinenler bile 5 yıl öncesine göre gelişmiş sayılırlardı. Peter'a kalırsa moda hiç bu kadar çekici olmamıştı. Uzun siyah paltolar, incelik, kıvraklık ve o insanın içini açan süslenme, boyanma geleneği. En saygıdeğer kadınların bile yanaklarında güller açmıştı. Dudakları bıçakla al al yarılmıştı. Lüleleri çini mürekkebindendi. Herkes süslenme sanatına kaptırmıştı kendini. Kuşkusuz bir takım değişmeler olmuştu. Acaba gençler ne düşünüyorlar diye sordu Peter Walsh. Son 5 yıl 1918-1923 çok önemli bir dönemdi galiba. İnsanlar değişmişlerdi. Gazeteler değişmişlerdi. Söz gelimi bir yazar kalkmış ağır başlılığıyla ün salmış bir gazeteye helalar üstüne bir yazı yazmıştı. 10 yıl önce böyle bir yazı yazamazdınız. Ağır başlı bir gazeteye umumi helalar üstüne yazı yazmak nerede? Sonra herkesin içinde dudak boyamak, pudra sürmek meselesini ele alalım. Gemide delikanlılarla genç kızlar, özellikle Betty ile Bertie'yi hatırlıyordu. Açıkça kırıştırmaktan kaçınmıyorlardı. İhtiyar anaları eline bir örgü almış onları izliyor, bana mısın demiyordu. Kız arada bir çantasından pomponunu çıkarıyor, herkesin gözü önünde pudralanıyordu. Nişanlı falan da değildiler üstelik, gönül eğlendiriyorlardı. İncinmek söz konusu değildi. Sert bir kızdı Betty falanca ama mertti doğrusu. 30 yaşına gelince iyi bir ev kadını olurdu. Yalnız canı istediği zaman evlenecekti. Evet, zengin bir adamla evlenirdi mutlaka. Manchester yakınlarına kocaman bir eve yerleşirdi. Biri daha böyle yapmıştı diye düşündü Peter Walsh. Broadwalk'a saparken biri daha zengin bir adamla evlenmiş, Manchester yakınlarına kocaman bir eve yerleşmişti. Kim? Geçen gün bir tanıdıktan uzun, duygulu bir mektup almıştı. Ortancalardan söz eden bir mektup. Ortancaları görmüş de Peter'ı eski günleri anmış. Sally Seaton canım. Tabii Sally Seaton. Onu zengin bir adamla evlenip Manchester yakınlarına kocaman bir eve yerleşmesi hiç akla gelir miydi? Hey gide ele avuca sığmaz, atak, duygulu Sally hey. Clarissa'nın eski dostlarını düşünüyordu da, Whitbread'leri, Kindersley'leri, Cunningham'ları, Kinloch Jones'ları falan, içlerinde en kafalısı Sally'ydi galiba. Hiç olmazsa olaylara bakış açısı düzgündü. Hiç değilse Hugh Whitbread'i, Bridget Hugh'yu yutmamıştı. Clarissa ile dostları bayılıyorlardı herife. Whitbread'ler mi diyordu Sally'nin sesi. Whitbread'ler de kim oluyorlarmış? Kömür tüccarları. saygıdeğer ticaret erbabından. Nedense hiç hoşlanmıyordu Hugh'dan. Onun giyiminden başka hiçbir şey üstüne kafa yormadığını söylerdi. Bari bir dük olaymış. Garanti prenseslerden biriyle evlenirmiş. Gerçekten de Peter'ın tanıdıkları arasında İngiliz aristokrasisine Hugh kadar doğal, olağanüstü ve büyük saygı besleyen biri daha yoktu. Clarissa bile bunu kabul ederdi. Ama sevimli çocukmuş canım, hiç bencil değilmiş. Tek ihtiyar anısı sevinsin diye ava gitmekten vazgeçmişmiş. Halalarının doğum günlerini hiç unutmazmış ve benzeri. Ne saklamalı, Sally yutmamıştı bunları. Bir sabah Burton'da yaptıkları tartışmayı bugün gibi hatırlıyordu. Kadın hakları sorunu tartışılıyordu, yılan hikayesi. Sally bir ara parlamış, Hugh'ya İngiliz orta sınıfının en iğrenç özelliklerini kişiliğinde topladığını söylemişti. Piccadilly'deki zavallı kızların durumundan Hugh'yu sorumlu tutmuştu. Kusursuz centilmen zavallı Hugh'nun o anda duyduğu şaşkınlığı kimse duymamıştır herhalde. Sonra bile bile yaptım demişti Sally. Sebze bahçesinde buluşur dedikodu ederlerdi. Hiçbir şey okumamış, düşünmemiş, kafasını hiç yormamış diyordu Sally. Sesi sandığından daha etkileyiciydi. At uşaklarında bile Hugh'dan daha çok yaşamışlık vardı. Özel okul damgası taşıyor diyordu. Böyle bir adam ancak İngiltere'den çıkabilirdi. Ona karşı son derece katıydı. King'i diyordu açıkça. Ha, sahi bir şey olmuştu. Hugh onu aşağılamış mı ne? Evet evet, sıkıştırıp öpmüş. İnanılır şey değil. Kimse Hugh hakkındaki dedikodulara kulak asmazdı tabii. Kim inanır? İşi yok da Sally'yi öpecek. Edith gibi, Lady Violet gibi soylu kadınları belki ama anası mı babası mı Monte Carlo'da kumar oynayan meteliksiz, serseri ruhlu Sally'yi öper mi hiç? Hugh tanıdıklarının arasında en züppe olanıydı. Yo, yaltaklanıyor sayılmazdı. Kendini beğenmişliği engel olurdu. Dense dense birinci sınıf bir uşak denirdi ona. Haberleri zamanında iletir, ev sahibesinin sağ kolu. Kendine göre bir iş bulmuştu. Soylu Evelyn'le evlenmişti. Sarayda küçük bir görev almıştı. Kralınkilerine bakıyor, kraliyet pabuçlarının tokalarını parlatıyor, golf pantolonla ve kırmalı dantellerle geziniyordu ortalıkta. Ne hain oluyor hayat! Sarayda küçücük bir görev.